Ayrım 27. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 359. 33. Bölüm. 28 Ağustos. Lisbeth Salander motosikletiyle pencere camını parçalarken başını eğmişti. Başını kaldırdığında deri yelekli bir adamın ona doğru ateş ettiğini gördü. Motosikleti doğrudan adamın üzerine sürdü, ona hızla çarptı. Lisbeth de motosikletin üstünden uçup duvara çarptı, yerdeki demir kirişin üzerine düştü. Ancak saniyesinde ayağa kalktı. Bakışlarıyla binanın ayrıntılarını, silahlı kaç adam olduğunu, mesafe ve engelleri kaydederken bir sütunun arkasına geçti. Videodaki fırın uzakta bir yerdeydi. Beyaz takım elbiseli bir adam Mikael'in tam yanında durmuş, yüzüne bir bez bastırıyordu. Lisbeth içinden yükselen karşı konulmaz bir güçle oraya doğru koştuğunu fark etti. Etrafında kurşunlar vınlıyordu. Biri kaskına isabet etti. Ateş ederek karşılık verdi. Fırının yanındaki adamlardan biri yere yığıldı. Bu iyiydi ama Lisbeth'in belli bir planı yoktu. Yalnızca ileri atılmıştı. Beyaz takımlı adamın Mikael'i alevlerin içine itmek için sedyeye yapıştığını gördü. Lisbeth silahını bir kez daha ateşledi ama herhalde isabet ettirememişti. Adama doğru koşup üzerine atıldı, birlikte yere yuvarlandılar. Bundan sonrası biraz bulanık ve tam anlaşılır değildi. Yalnızca adama kafa atıp burnunu kırdığını biliyordu. Ayağa kalkmış ve gölgemsi adamlardan birine daha ateş etmişti. Mikael'in kollarını bağlayan kayışlardan birini çözmeyi başarmıştı. İşte bu büyük bir hataydı. Lisbeth yapması gerektiğini düşünmüştü. Mikael bir çeşit raydı sedyenin üzerinde yatıyordu. Fırının içini boylaması için şöyle bir itmek yeterdi. Kayışı çözmesi yalnızca birkaç saniyesini alsa da dikkati dağılmıştı. Sırtına bir darbe aldı, koluna kurşun isabet etti, yüzüstü yıkıldı. Silahını elinden savuran tekmeyi bertaraf edecek kadar hızlı davranamadı. Tam bir felaketti. Ayağa kalkamadan etrafı sarılmıştı. Artık onu hemen vuracaklarından emindi. Gergin, tuhaf bir hava vardı, belki emir bekliyorlardı. Lisbeth bakışlarıyla etrafı tarayarak bir çıkış yolu aradı. Yerde iki adam vardı, üçüncüsü de yaralıydı ama hala ayaktaydı. Lisbeth'e karşı üç kişi. Mikael'in yardım etmesi neredeyse imkansızdı. Kendinden geçmiş gibiydi ve bacakları. Lisbeth Mikael'den başını çevirip tekrar haydutlara baktı. Yerde yatanlar Svavelsio MC'den Yorma ile Krille'ydi. Yaralı olan Peter Kovic'ti. O da yere çökecek gibiydi. En zayıf halka oydu. Krille'nin durumu da pek iyi sayılmazdı. Motosikletle çarptığı o muydu? İleride ek binayı açılan mavi kapı vardı. Lisbeth orada başkaları da var diye düşündü. Arkasından inleme ve hareket sesleri duydu. Kafa attığı adamdı. Galinov olmalıydı. Onu saf dışı bırakamamıştı. Kendi kolundan da kan fışkırıyordu. Artık işinin bittiğini düşündü. Yapacağı tek yanlış harekette ateş ederlerdi. Yine de pes etmedi. Hızla düşünüyordu. İçerideki elektronik aletler neydi? Tabii bir kamera vardı, bilgisayar, bağlantı ve belki bir alarm. Ama hayır, şimdi hiçbir şeye erişemezdi. Üstelik elektrikler kapalıydı. Zaman kazanmaya çalışmaktan başka çaresi yoktu. Tekrar Mikael'e baktı, ona ihtiyacı vardı. Alabileceği her yardıma ihtiyacı vardı. Belki olumlu düşünmeye de ihtiyacı vardı. Mikael'i kurtarmıştı hiç değilse. Yani şimdilik. Bunun dışında tam bir fiyaskoydu. Tverskoy bulvarında tereddüt ettikten sonra yalnızca sorun yaratmış acılara neden olmuştu. Beyni bir çözüm ararken kendine küfretti. Adamların beden dillerini inceledi. Kırılan pencereyle, motosikletiyle yerde duran, camı üfleme borusundan alırken kullanıldığını tahmin ettiği demir çubuklu arasındaki mesafeyi ölçtü. İçinde eylem planları yapıp reddetti. Binanın her bir ayrıntısının fotoğrafını çeker gibiydi. Her sesi dinledi. Değişiklikleri anlamaya çalıştı. Bedeni yeni bir uyarı aldı. Uzaktaki mavi kapı açıldı. Çok iyi tanıdığı biri topuklarını takırdatarak ona doğru geliyordu. Halinde hem zafer hem de çaresizlik vardı. Bütün binayı endişe ve törensi bir hava kapladı. Lisbeth arkasından Rusça bitkin bir ses duydu. Tanrı aşkına Kira, hala burada mısın? 30 Eylül 2017, Katmandu. Nima Rita ölülerin yakıldığı Bagmati nehrinden fazla uzak olmayan arka sokaklardan birinde dizlerinin üzerinde oturuyor, kuş tüyü kabanının içinde terliyordu. Luna'yı Cho-O'yu da bir kaya yarığının içinde son kez gördüğünde de üzerinde aynı kaban vardı. Luna gözlerinin önüne geldi. Kolları sanki uçuyormuş gibi iki yana açılmış, yüzüstü yatıyor, hayatın öteki tarafından bağırıyordu. ''Ne olur beni bırakma.'' Mam sahibin bağırdığı gibi bağırıyordu. Onun kadar yalnız ve çaresizdi. Nima bunları düşünmeye dayanamıyordu. Birasını kafasına dikti. Sesi susturamadı. Hiçbir şey susturamazdı ama biraz bastırdı. Dünya daha yumuşak tonda ona eşlik etmeye başladı, yan tarafına baktı. Üç şişe daha vardı, işte bu iyiydi, onları da içecekti. Sonra hastaneye dönecek, Lillian Henderson'la buluşacaktı. Nima ile konuşmak için ta Amerika'dan gelmişti, büyük bir olaydı. Lillian Henderson'ın da ona sırt çevirebileceğinden korkuyordu. Ama yine de son zamanlarda ona umut veren tek şey buydu. Bir lanet sarmıştı etrafını, artık kimse onu dinlemiyordu. Sözcükleri nehirde dönerek kaybolan küller gibiydi. İnsanlar bulaşıcı bir hastalıkmış gibi kaçıyorlardı ondan, vebaya yakalanmış gibi. Yine de dağda durmadan tanrılara yakarmış, derdini dinleyip anlayacak birini göndermesini istemişti. İşte Lillian gelmişti, ona neler anlatacağını çok iyi biliyordu. ''Ben yanıldım.'' diyecekti. ''Mem sahip kötü bir insan değildi. Kötü olanlar ona kötü diyenlerdi, ölmesini isteyenlerdi.'' Nima'yı kulağına korkunç sözler fısıldayarak kandıranlardı. ''Sahip Engelman ile sahip Lindberg, kötü olan onlardı. Clara değil. İşte bunları anlatacaktı ama anlatabilecek miydi?'' ''Hastaydı, bunu kendi de biliyordu.'' Her şeyi karıştırıyordu. Yalnızca mam sahibi karların üzerinde ölüme terk etmemiş, kendi Luna'sını da terk etmişti sanki. İşte bu nedenle Luna'sını sevdiği, her gün yasını tuttuğu gibi mam sahibi de seviyor, yasını tutuyordu. Bu mutsuzluğunu iki katına çıkarmıştı, hatta 100 katına. Ama cesur olacaktı, sesleri ayırt etmeye çalışacaktı, lafı karıştırmayacak, başkalarını korkuttuğu gibi Lillian'ı korkutmayacaktı. İşte bu nedenle gözlerini kapattı, birasını hızla içti. Etrafı baharat ve ter kokuyordu, her taraf insan kaynıyordu. Birden kendine doğru yaklaşan adım sesleri duydu. Başını kaldırıp baktı, biri yaşlı, diğeri daha genç iki adamdı. İngiliz İngilizcesiyle konuşuyorlardı. ''Sana yardım etmeye geldik.'' ''Mam sahip Lillian'a anlatmam gereken şeyler var.'' dedi Nima. ''Anlatacaksın.'' Sonrasını çok iyi hatırlamıyordu. Kısa bir süre sonra havaalanına giden bir arabadaydı. Lillian Henderson'la hiç buluşamadı. Onu anlayan hiç kimse çıkmadı. Tanrılardan defalarca af dileyip yakarması fayda etmedi. Nima yitikti artık. Yitik, ölecekti. Katrin ileri doğru eğildi. Johannes Forsell'in gözlerinin içine baktı. Nima Rita gazeteciyle konuşmak istiyordu madem, niçin konuşmadı? Durumunun çok kötü olduğu söylendi. Berbat bir bakım gördüğünü söyledin. Daha çok kapalı tutulduğunu, öyküsünü anlatıp rahatlamasına niçin müsaade edilmedi? Johannes Forsell bakışlarını yere indirdi, dudakları gergin bir şekilde oynadı. Çünkü... Anlatmasını istemiyordun aslında diye sözünü kesti Katrin. Düşündüğünden daha sert bir sesle, mutluluğuna zarar gelsin istemiyordun değil mi?
Tanrım dedi Yanek, biraz merhametli ol. Bu öykünün kötü kişisi Johannes değil, hem söylediği gibi uzun zamandır mutlu da değil.
Tamam, affedersiniz dedi Katrin, dinliyorum.
Özür dilemeye gerek yok dedi Johannes, haklısın. Zavallılık ettim, Nima'yı unuttum, kendi hayatımda yeterince dert vardı.
Karalama kampanyasından mı bahsediyorsun?
Doğrusu onlar beni çok etkilemedi. Ne olduğunu biliyordum. Boşa atılıp tutulan yalanlar, dezenformasyon. Hayır, mesele bunlar değildi. Felaket bu Ağustos'ta geldi.
Ne oldu?
Bakanlıktaki odamda oturuyordum. Nima'nın klinikten kaçtığını öğreneli birkaç gün olmuştu. Endişeliydim. Svante odama girdiğinde bunu düşünüyordum. Canımı sıkan bir şey olduğunu fark etti. Nima'yı İsveç'e getirdiğimizi ona söylememiştik. Tek kelime kaçmamıştı ağzımızdan. Yan ekle grubu bu konuda beni sıkıca tembih demişti. Ama artık dayanamadım. Dalavereci yanımı ne kadar öğrenmiş olursam olayım, kriz durumlarında sık sık ona yaslanırdım. Everest'ten kalma bir şeydi. Tutup her şeyi anlattım. Ne varsa döküldü ağzımdan.
Nasıl karşıladı?
Sakin, ağırbaşlı tabii, şaşırdı da. Ama telaşa kapılacak bir şey sezmedim, hem de hiç. Yalnızca başını sallayıp odadan çıktı. Klasberg'le çoktan iletişime geçmiştim. Nima'yı bulup hastaneye götüreceğine söz vermişti ama bir şey çıkmadı. 16 Ağustos pazar günü Svante aradı. Stockzund'taki evimizin önünde olduğunu, konuşmak istediğini söyledi. Telefonunu yanına alma dedi, hassas bir konu olduğunu anladım. Arabasına bindiğimde müziğin sesini iyice açtı.
Ne dedi?
Nima'yı bulduğunu söyledi. Everest'teki olayları anlattığı duvar gazeteleri astığını, gazetecilerle iletişime geçmeye çalıştığını öğrenmiş. Bu bilgiler piyasaya düşerse şimdi kaldıramayız dedi. Üzerimize bu kadar çok gelinirken olmaz dedi.
Ne cevap verdin?
Doğrusu bilemiyorum. Olaya el attığını söyledi. Endişelenmeme gerek olmadığını. Kafamın tası attı. Ne yaptığını en küçük ayrıntısına kadar anlatmasını istedim. Sakin bir şekilde anlatırım. Benim için bir mahzuru yok. Ama sen de bulaşmış olursun. Bu işi ikimiz yapmış oluruz dedi. Sıçarım ne olacağına, ne yaptığını bilmek istiyorum diye bağırdım ve iblis anlattı.
Neler anlattı?
Nima Rita'yı Norra Bantorget'te bulmuş. Nima'ya onu tanımasına fırsat vermeden hazırlanmış bir şişe uzatmış. Nima ertesi gün dingin bir uykuya dalmış. Böyle dedi, dingin bir uykuya daldı. Kimse bir şeyden şüphelenmeyecek, ölüm nedenini doğal ya da doz aşımı olarak görecekler dedi.
Adam bok gibiydi dedi, bok.
Çıldırdım, bağırmaya başladım. Seni ihbar edeceğim diye bağırdım. Ömür boyu ceza alacaksın dedim. Daha ağır şeyler de söyledim, kendimi kaybettim. Ama adamın kılı bile kıpırdamadı, sakin gözlerle baktı bana. İşte her şeyi o zaman anladım, her şey açıklık kazandı. Sanki kafamda bir şimşek çakmıştı.
Neyi anladın?
Kim olduğunu, nelere kadir olduğunu, o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama Everest'teki yaban mersini çorbasından başlayabilirim.
Yaban mersini çorbası mı dedi Katrin şaşırarak.
Svante besleyici değeri yüksek yaban mersini çorbası yapan bir şirketten sponsorluk aldı. Yaban mersini çorbasının İsveç'e özgü bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ama Everest'te öyle bir allayıp pulladı ki grubumuzdaki herkes içmeye başladı. Arabada otururken aklıma geldi. Dördüncü kamptayken zirveye doğru tırmanışa geçmeden şişeleri dağıttı. Victor ile Clara'ya da birer şişe verdiğini hatırlıyorum. Zirveye doğru yola çıktığımızda ne kadar da yavaşlar diye düşünmüştüm. Arabada anladım ki...
Hazırlanmış şişelerden içtiler dedi Katrin.
Bir şey kanıtlayamam, o da itiraf etmedi ama böyle olduğunu anladım. İçeceklerine onları zayıf düşürecek bir şey katmıştı. Belki uyku ilacı da. Engelman'la bir olduğunu anladım. Kendilerini ve Zvezda Bratva'yı korumaya çalışıyorlardı.
Ama ihbar etmeye cesaret edemedin.
Edemedim. İşte beni çökerten de bu oldu.
Svante'de seninle ilgili ne var?
Antonson'un sevgilisine para verirken çekilmiş fotoğraflarım tabii. Bu başlı başına felaket bir şey ama hepsi bu değil. Dahası var. Fahişelere gittiğim, kadınlara dayak attığım türünden şeyler. Bir dosya dolusu bilgi dedi. Öylesine saçma bir şeydi ki ağzım açık kaldı. Onun bahsettiği türden ne bir kadınla ilişkim olmuş ne de öyle birine dokunmuştum. Bunu sen de biliyorsun Becca. Fakat yüzünde daha önce görmediğim bir şeyi gördüm.
Ne gördün?
Bunların uydurulmuş şeyler olmasının onun için hiçbir önemi yoktu. Arkadaşlığımızın da hiçbir önemi yoktu. Eğer işine gelirse beni ezerdi. Bir şeyi hiç unutmayacağım. Onunla ters düşersem Nima Rita cinayetini üzerime yıkacağını söyledi. Dehşete kapıldım. Üzerimize nasıl büyük bir felaketin geldiğini gördüm. Becca'yla bunun altından kalkamazdık. Bir şey yapacağıma izin alıp Sandön'e kaçtım. Gerisini biliyorsunuz. Bununla yaşayamazdım, kendimi denize attım.
Nasıl bir domuz dedi Katrin.
Tarifi mümkün değil dedi Rebecca.
Svante'nin bahsettiği dosya gerçekten var mı yoksa blöf mü yapıyor?
Maalesef var dedi Yanek, sesinde yeni bir ağırlık vardı ama bence bunu da sen anlat Johannes, gerekirse ben tamamlarım. Kira bütün yetişkinlik yaşamı boyunca şiddetle arzu ettiği şeyle karşı karşıyaydı. Ne hissediyordu? Daha çok hayal kırıklığı. Yalnızca nihayet her şey bittiği ve artık düşleyeceği bir şey kalmadığı için değil. Zafer beklediği kadar büyük değildi. Beklediği an telaş ve havadaki endişeyle kirlenmişti. Hayal kırıklığının en önemli sebebi Lisbeth'in kendisiydi. Kira'nın umduğu gibi görünmüyordu. Yıkılmış ya da korkudan titreyen biri yoktu karşısında. İnanılmaz kirli ve zayıftı, yerde yüzüstü yatıyordu. Kolundan kan boşanıyordu. Yine de atılmaya hazır bir kediye benziyordu. Dirseklerinin üzerine doğrulmuştu, saldırıya hazırlanır gibiydi. Siyah gözleri onlara değil, dış kapıya bakıyordu. Yalnızca bu bile, yani varlığının kale alınmadığı duygusu bile Kira'yı çıldırtıyordu. ''Bana bak kardeş!'' diye bağırmak istiyordu. ''Bana bak!'' Ama duygularını açığa vurmamalıydı. ''Nihayet seni buraya getirebildik!'' dedi. Lisbeth cevap vermedi. Bakışları mekanı dolaştı. Mikael'in yanmış bacağının üzerinden geçip arkasındaki fırına yöneldi. Gözleri fırını çevreleyen parlak metalde kendini arar gibiydi. Kira'ya biraz umut verdi bu. Lisbeth belki biraz korkuyordu. ''Zala gibi yanacaksın!'' dedi. Kız kardeşi nihayet cevap verdi. ''Sonra kendini daha iyi hissedeceğini mi sanıyorsun?'' ''Bunu senin bilmen lazım. İyi hissedilmiyor. Bana iyi gelecek. Biliyor musun neye pişmanım Camilla? Neye pişman olduğum beni ilgilendirmiyor. Anlayamadığıma.'' ''Saçmalıyorsun. Ona karşı birlikte olmadığımıza pişmanım.'' ''Ben hiçbir zaman'' diye başladı Camilla, gerisini getiremedi. Belki ne söyleyeceğini bilemediğinden de, belki de ne söylerse yanlış olacağını bildiğinden cümlesini tamamlamadı. ''Bacağını sıkıp fırına atın'' diye bağırdı. Her şeye rağmen göğsünde bir acı hissetti. Salak adamları gerçekten ateş etti fakat bir saniye gecikmişlerdi. Lisbeth yuvarlanabilmiş, Blomqvist birden ayağa dikilmişti. Bu nasıl bir şeydi? Camilla geriledi, kardeşinin yerden paslı demir bir çubuk aldığını gördü. Mikael, Lisbeth'in etrafındaki kargaşadan faydalanarak kayışlardan kurtulmayı başarmış, sedyeden kalkmıştı. Ayaklarının üzerinde zor duruyordu. Kanına hücum eden adrenalin akımıyla dik durmayı başardı. Hemen yanındaki masadan bir bıçak aldı. Lisbeth yalnızca birkaç metre ötede elinde demir çubuk yerde yuvarlanıyordu. Motosikletine kadar yuvarlandı. Motosikleti hızlı ve sert bir hareketle yerden kaldırdı. Birkaç saniye kurşunlara karşı kalkan yaptı, sonra ayağa fırlayıp motosiklete bindi. Kırık pencereden dışarı sürdü, tarlalarda kayboldu. Öylesine beklenmedik bir şeydi ki haydutlar ateşi kesmişti. Kaçmış mıydı? Anlaşılır gibi değildi. Ama motosiklet gürültüsü gittikçe zayıflayıp kayboldu. Mikael'in üzerine soğuk bir rüzgar esmişti sanki. Fırındaki alevlere baktı, yanmış ayaklarına. Elindeki bıçak çok zavallı geldi. Ölümcül bir kavgada çöp gibi bir şeydi. Dayanılmaz ağrılarla yere kapaklandı. Bir süre hiçbir şey olmadı. Birdenbire yaşanan olayın şaşkınlığı ile her şey durmuştu. Ağır solumalar, diş gıcırtıları, Mikael'in inlemeleri duyuluyordu. Ivan'ın burnu dağılmıştı, kanıyordu. Beyaz takım elbisesi küle ve kana bulanmıştı. ''Hemen buradan gitmeliydik'' diye homurdandı. Camilla Ivan'la göz göze geldi, başıyla belirsiz bir hareket yaptı. Evet ya da hayır diye yorumlanabileceği gibi hiçbir anlamı olmayabilirdi de. Diğerleri gibi onun da feleği şaşmıştı. Kendi kendine sessizce küfretti. Yerde yatan yaralıya bir tekme attı. Uzaktan biri bağırarak Bogdanov'la ilgili bir şey dedi. Mikael tam o anda yeni bir ses duydu. Binaya doğru gittikçe hızlanarak gelen motosiklet sesi. Lisbeth olmalıydı. Ne yapıyordu? Tekrar üzerlerine geliyordu. Ama bu defa eskisi kadar hızlı değildi. Üstelik camı kırık pencereye doğru değil, Mikael'e ve fırına yakın pencereye doğru geliyordu. Adamlar tekrar ateş etmeye başladılar. Vahşi ve acımasızdılar. Motor sesi yine de yaklaştı. Mikael'in hemen karşısındaki camdan içeri daldı. Lisbeth yağmur gibi yağan cam kırıklarının arasından göründü. Elleri motosikletin gidonunda değildi. Demir çubuk vardı ellerinde. Motosiklet sedyeye çarpmadan önce demir çubukla vurarak bir adamın elinden silahını düşürdü. Adamla birlikte duvara savruldu. Yere düşen silahı kapıp şimşek gibi ayağa kalktı, ateş etmeye başladı. Binanın her tarafından kıvılcımlar çakıyordu. Mikail neler olduğunu anlayamamıştı. Yalnızca silah sesleri, adımlar, çığlıklar ve solumalar duyuyordu. Hırıltılar yükseliyor, bedenler yere düşüyordu. Bütün bu gürültü hiç değilse bir süreliğine dağıldığında harekete geçmeye, ne olursa olsun bir şey yapmaya karar verdi. Bıçağı hala elinde tuttuğunu fark etti. Ayağa kalkmaya çalıştı. Olmadı. Canı çok yanıyordu. Bir kez daha denedi. Bu defa başardı. Ayaklarının üzerinde sallandı. Acısı tarifsizdi. Bulanık gözlerle etrafına baktı. Şimdi ayakta yalnızca 3 kişi vardı. Lisbeth, Camilla ve Ivan. Bir tek Lisbeth'in elinde silah vardı. Durum lehine değişmişti. Hepsinin işini bitirebilirdi. Fakat bir şey yapmadı. Tuhaf bir durumdu. Sanki hareket halindeyken birden taş kesilmişti. Gözleri de hareketsizdi. Kırpmıyordu bile. Yanlış bir şeyler vardı. Mikail yüreğinde korkuyu hissetti ve sonra gördü de Lisbeth'in eli titriyordu. Ateş edemiyordu. Ivan ile Camilla onun üzerine gitmeye cesaret edebildi. İki yandan yaklaştılar. Ivan kan kaybediyordu ama sakindi. Camilla öfkeden titriyordu. Lisbeth'e birkaç saniye delice bir nefretle baktı. Sonra sanki vurulmak istiyormuş gibi aniden saldırıya geçti. Doğrudan üzerine atıldı Lisbeth'in. Lisbeth yine ateş etmedi. Camilla'nın itmesiyle geriye devrildi. Başını fırının tuğla duvarına vurdu. Ivan hızla üzerine atılıp onu bir kolundan tuttu. İleride başka bir adam daha ayağa kalktı. Mikail ile Lisbeth'in bir kez daha sonları gelmiş gibiydi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 370.